Sevgili ve değerli kardeşlerimiz, candan ve yürekten sizleri selamlıyoruz. Dördüncü serimizin üçüncü kasetine hoş geldiniz. Bugünkü temamız şudur: Rabbe güvenerek yaşamak.
Sevgili kardeşlerimiz, tekrar hoş geldiniz demek istiyorum bugünkü dersimize. Aynı temadan gidiyoruz. İsa Mesih'in ardından gitmek ne anlam taşıdığını, bunun üzerine bir bilgi almak istiyoruz. Ve daha önce de dedik, İsa Mesih'in ardından gitmek de oluyor, ona itaat etmek. Bugünkü durum, o medalyanın öte tarafa da bakalım. Ona güvenerek yaşamamız lazım. İsa Mesih'e güven bağlamak, ona güvenerek yaşamak ne demektir? Bunun üzerine Rabbin sözünü bir bakalım. Apostol Paulus Koloseliler mektubunda bab 2'de ayet 6'da şunu yazıyor: O halde Rab Mesih İsa'yı nasıl kabul ettinizse öylece onda yaşayın. Burada Apostol Paulus diyor, nasıl İsa Mesih kabul ettinizse, biraz düşünelim, nasıl İsa Mesih'i kabul ettin sen? Yani ondan öğrendin, ondan bir bilgi aldın. Olabilir belki bir kardeş, olabilir bir kız kardeş sana anlattı İsa Mesih kim olduğunu, sana belki bir İncil verdi veyahut da seni buyurdu, bir topluluğuna geldin ve orada Allah'ın sözleri işittin. Belki sevdi olarak, yıllar evvel. Hatırlayın biraz, nasıl Rab İsa'yı kabul ettin sen? İşte kabul etmekten önce, ilk önce öğrenmemiz gereken şeyler var. İsa kimdir? Ben Allah'ın önünde ne durumdayım diye bunu da anlamam lazım. Ve bunu anladık mı, işte ilk önce sezlemek lazım. Ondan sonra anlamak lazım. Ondan sonra iman bağlıyoruz anladığımıza. Ne zaman anladık, İsa Mesih bizim için haça gerildi, bizim için çanı verdi ve onu çanından kabul ettiysen, nasıl kabul ettin soruyorum. İşte ona güven bağlamakla, onun sözüne güven bağladın. İnsan her gün işte aslında güven bağlıyor bir şeye. Olabilir insan biniyor otobüse ve sormuyor, hani şoförün, şoför gospodine, şoför abi, sizin şoför kağıdı var mı hiç? Hakkınız var mı otobüsü süresiniz? Sormuyorsun değil mi? Ona güveniyorsun. Neden? Çünkü biliyorsun orada eğer öyle bir kağıt olmasaydı orada durmazdı. Veyahut da sen yazıyorsun sevgili bir insana bir mektup. Bu mektubu güvenerek nereye getiriyorsun? Poştaya. Ve orada poşta kutunun üst içine atıyorsun. Pullara, yani markalara yapıştırdıktan sonra atıyorsun ve teslim ediyorsun oraya. Kim sana garanti verecek? Tam yerine varacak. İşte bu da bir güven meselesi. Veyahut da işte gidiyorsun belki bir restoranta ve orada bir yemek ısmarlıyorsun ve sana getiriyorlar menütü. Ve orada bakıyorsun neler neler var ve ne poriçke vereceğin, ne ısmarlayacağın diye. Ve ondan sonra ne zaman kelner, servitör geliyor senin yanına, buyurun söyleyin ne istiyorsunuz, o zaman soracağın, burada gerçekten var mı? Bunu getirebilir misiniz? Bundan var mı? Tabii var. Ama emin olabilir miyim? Tabii emin olabilirsiniz diyecek ve ne kadar fazla bunun üzerine şüphe koyarsan, o düşünecek, sen çıldırmış bir insansın. Neden? Orada yazılı ise, o adam dediğine doğru ise, haydi yemek gelecek, güven bağlıyorsun. Çeşitli durumlar, her gün insan güven bağlıyor. Doktora gidiyor ve doktorun verdiği reçetesine göre sen alıyorsun bir ilaç ve ilaç da içiyorsun, işte güvenerek. O paket içinde yazılı olan bir kağıt var. Oraya bakarak belki diyorsun, nasıl bilebilirim bu tam doğru ilaç olduğunu. İşte güven, her gün, her an güven meselesidir. Yani her insan aslında güvenebilir. Yok bir insan desin, ben Allah'a iman edemiyorum, güvenemiyorum. Hayır, bu bir istek meselesidir. Eğer isteğin yoksa, güvenmeye, iman etmeye, o zaman bunu yapamazsın. Ama burada Apostol Paulus diyor, nasıl İsa Mesih'i kabul ettinizse işte iman ederek, onun sözünü dayanarak ona geldik. İsa diyor, bana gelene ben kovmayacağım. Ben, ey bütün yorgunlar ve yükleri ağır olalar, bana gelin ve biz o zaman onun sözün üzerine ona geliyoruz ve can rahatlığını kavuşuyoruz. Ve öyle onu kabul ettik. Ama şimdi Apostol Paulus diyor, hatırlayın işte nasıl kabul ettin, öylece de onda yaşayın. Yani demek ki iş bitmiyor İsa Mesih'i kabul etmekle. Böyle de devam etmemiz lazım. Güven etmekle, iman etmekle başladık. İman etmekle de yaşamamız lazım. Günden güne ona güven bağlayarak onun ardından gitmemiz gerekiyor. Ve Apostol Paulus işte başka bir yerde böyle bir söz ile açıklıyor. 2. Korintliler bab 5 ayet 7 şöyle okuyoruz. Gözle görülene değil imana dayanarak yaşarız. İnsan daima, bizim eski insan, günahlı bedenimiz daima bir şey tadına varmak istiyor, bir şey görmek istiyor, bir görünüm görsün, bir şifa bulsun, bir şey duysun ve ondan sonra iman etmek istiyor Rab. Ama değil öyle. Rab bekliyor, bir şey görmeden, bir şey duymadan, bir duygu olmadan Rab'be itaat ederek ona güven bağlayasın, onun sözüne güven bağlayasın, çünkü o değil yalancı. Gözle görülene değil imana dayanarak yaşarız. Geçen günlerde benim oğlum bir aca bindi ve ona dedim, haydi atla kendini aşağı. Ama benim ellerim arasında ve onun oturduğu dalından nereden atlayacak? Bayağı bir buçuk metre boşluk vardı. Oğlum şimdi bana doğru bakıyor ve hiç fazla düşünmeden atlıyor kendini aşağı. Neden? Çünkü ben ona söz verdim, onu tutacağım. Ve bu sözü üzerine güven bağlıyor ve kendini aşağı bırakıyor. Neden? Güveniyor babasına. Bu bir güven meselesidir. Değil kör körüne, babanın sözü üzerine kendini aşağı bıraktı. Şimdi ben ellerimi ona doğru koymamış olsaydım, o yere vurulurdu ve olabilir bir şey kırılırdı. Ama ben söz verdim, onu tutacağım ve bunun üzerine güven bağladı. Biz de lazım bilelim neyin üzerine güven bağlıyoruz Rab'be. İşte onun sözün üzerine, kutsal kitabın sözlerin üzerine güven bağlamamız lazım. Ve öyle güvenerek bir hayat, ona bağlı bir hayat sürmemiz gerektir. Pratik durumda bu ne demek olabilir? Neden orada okuduk? Gözle görülene değil, imana dayanarak yaşarız. İmana dayanarak yaşamak pratik olarak ne bir durum bize gösteriliyor. Ve yine bakıyoruz Allah'ın sözüne, İbraniler mektubunda bab 13 ayet 5 ve 6. Orada İncil'in yazarı şöyle bizi bildiriyor. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. Sahip olduklarınızla yetinin. Yani var olduğunla yetinin. Çünkü Tanrı şöyle dedi. Seni asla terk etmem. Seni asla bırakmam. Böylece kurajla diyoruz ki Rab benim yardımcımdır. Korkmam. İnsan bana ne yapabilir? Burada bir pratik durum bize gösteriliyor. Yaşayışınız para sevgisinden uzak olsun. İnsanlar ve inançlılar da maalesef fazla paraya bakıyorlar. Parayı seviyorlar ve parada zannediyorlar bir güvencisi oluyor, bir garantisi var. Yani ve güven bağlıyorlar paraya. Rabbin işi de bazen bağlanıyor paraya. Ama Rabbin işi değil bağlı paraya. Burada diyor, var olduklarınızla neyiniz varsa onunla yetinin. İstemeyin daha ilerisini. Sanmayın Rabbin işi daha iyi yapacağın eğer sana verilirse bir avtobüs. Sana bunu şunu verilirse sadece Rabbin işi yapabilirsin. Bu kadar maaş bağlanırsın sadece Rabbin işi yapabilirsin. Rabbe güvenerek yaşamak ayrı bir durum. Eğer Rab sana ve bana bir iş vermiş olduysa o işi değil paraya bağlı. Rabbin ihtiyacı yok. Seni yolasın, dilenci gibi gezesin. Hayır, onun ihtiyacı buna yok. Ne gerekirse o vaktinde verecektir. Hiç senin yardıma ihtiyacı yok. O verecek vaktinde ne lazımsa. Düşünün, Apostol Paulus'un zamanında yok idi samolet, yok idi araba. Yani motorlu arabaları yoktu. Taligaları vardı, eşek sırtından gezelerdi, gorapları vardı ve bazen çok uzun sürdü ama Apostol Paulus onun zamanında Rabbe güvenerek yaşadı, bazen kendi elleriyle çalıştı, kendi masrafını karşılama için uğraştı, bazen de işte kardeşlerin desteğiyle de yaşadı ama o istemedi. Hatta Korint'teki olan topluluğuna yazıyor, benim hakkım olurdu sizden de payımı isteyeyim. Çünkü size hizmet ettim, size Rabbin sözünü paylaştım. Benim hakkımda yok mu acaba sizden bedenim ihtiyacın karşılamasını da isteyeyim. Ama bu hak ben kullanmadım diyor Apostol Paulus. Ben kendi ellerimle çalıştım. İşte çeşitli durumlar, çeşitli vakitlerde, çeşitli yerlerde ayrı ayrı durumlar var. Ama bu iş değil paraya bağlı, maddi durumlara bağlı. Apostol Paulus zamanında o çok vakitlerde ayak üzerinde yürüyerek gitti uzun yollara. Ve anlatıyor neler neler onun başına geldi. Buna rağmen Rabbin işini de yürüttü ve o zamanki vakit, İncil çok yerlerde duyuldu. O zamanki sevde Avrupa'ya geliyor ve o zamanki bilinen topraklara işte orada nerede insan varsa İncil yayıldı. Demek ki bu durumlara bağlı değil. Düşünmeyin sadece şunu bunu olsa o zaman Rabbe hizmet edeceğin. Yok, Rabbe güvenerek yaşayacağın bugünden başlamak üzere ve Rabbin gözünde ne uygunsa o verecek. Çünkü o bunu söyledi. Yani para sevgisinden uzak duralım. Var olanı ile yetinelim. Ve Rab söz verdi, seni asla terk etmem. Öyle biri bu bereketine varacak. Kim Rab'e bağlı yaşamak isterse, Rab'e güvenerek yaşamak isterse ve bu kendi hayatımdan iyi biliyorum bu ne demektir. Rab'e güvenerek yaşamak ne demektir? Olabilir bazen var, bazen yok bir şey. Ama bunu da biliyorum ve bunun için de şahitlik verebilirim. Bunca yıllardan sonra Rabbin yolundayım ve diyebilirim, Rabbin sözü doğrudur. O dedi, seni asla terk etmem, seni asla bırakmam. Doğrudur bu söz, bu hakikattir, değil yalan. Eğer kararlı olursan, sevgili kardeşim ve kız kardeşim, kararlı olursan Rab'be güvenerek bir hayat sürmeye, sana söz veriyorum, Rab seni terk etmeyecek. Rab seni hiçbir vakit bırakmayacak sıkıntıda. Ve Rab'in sözü de işte devam ediyor. Yine Apostol Paulus diyor, Timoteus, 1. Timoteus mektubunda 6. babda şöyle diyor. Oysa 6. bab ayet 6'dan 10. ayete kadar. Oysa eldekiyle yetinerek Allah yolunda yürümek büyük kazançtır. Çünkü dünya ne bir şey getirdik ne de ondan bir şey götürebiliriz. Bunu unutmayın. Neler neler için uğraşırsan fayda etmez. Sen yanına alamazsın ne zaman bu dünyadan ayrılacaksın. Çünkü bir şeysizle hiçbir şey yokken çırılçıplak bu dünyaya geldin. çırılçıplakta döneceğin bu dünyadan. Yiyeceğimiz ve giyeceğimiz varsa bunlarla yetiniriz. Eğer varsa yentin, eğer varsa beden örtesin rubalarla, bununla yetinin. Ve Rab sana göre ne kadar lazımsa o verecek. Zengin olmak isteyenler ise ayartılıp, yani şeytan onlara deniyor, tuzağa düşerler. İnsanlara çöküşe ve yıkıma götüren birçok anlamsız ve zararlı arzulara kapılırlar. Çünkü her türlü kötülüğün bir kökü para sevgisidir. Bazıları zengin olmak hevesiyle imandan saptılar ve kendi kendilerine çok acı çektirdiler. Bu Rab'bin sözüdür bu para üzerine. Yani demek istiyorum, eğer kararlı olursan Rab'be güvenerek yaşayacaksın. İhtiyaçlarını bildirmeyeceğin herkesi, ihtiyaçlarını bildireceğin Rab'be. Ve o işlere denk edecek, o işlere doğrultacak, ne lazımsa verecek. Böyle bir hayatı için seni davet etmek istiyorum. Buna razı mısın? Buna razı olursan o zaman Rab İsa'nın talebeyi olmak istediğini göstereceğin böylece. Ve Rab kendisi işte dedi. Bunu okuyoruz Matta'da. Matta bab 6 ayet 31'den 34'e kadar şunu okuyoruz. İsa diyor, öyleyse ne yiyeceğiz, ne içeceğiz ya da ne giyeceğiz diyerek kaygılanmayın. Yani düşünmeyin. Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel babanız tüm bunlara gereksindiğini bilir. Siz önce onun padişahlığın ve ondaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size tüm bunlara da verilecektir. Buna göre yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter. Rab ise çok açık bunu söyledi. Ve bu sözler doğru olduğunu sana şahitlik veriyorum. Rab'bin sözü işte değil yalan. Hayatımda sık sık bunu tecrübeledim. Böyle bir hayat için seni de davet etmek istiyorum. Eski bir hikaye anlatılıyor Kıtay'dan. Orada fukara bir çiftçi, bir köylü varmış. Ve onun da küçük bir oğlu varmış. Ve onun da ihtiyar bir beygiri varmış. Ve azıcık da topraklara varmış. Ve onlara sürer, toprakları sürerken işte ekin ekiyor. Ne ekerse ne biçerse onunla işte sor sor geçiniyorlar. Ama bir gün onun beygiri onun evinden kaçıyor, kayboluyor. Tabii bir kahır. Neden? Onun tek bir beygiri vardı ve bu işi beygirsiz yapılmazdı. Ve bütün onun etrafındaki komşular ona giderlermiş ve demiş, vay vay, sana teselli vermek istiyorum, kuraj vermek istiyoruz. Neden? Duyduk ya, senin başına büyük bir bela gelmiş. Ama o köylü çok sakin kafayla onlara diyor, nereden biliyorsunuz bu bir bela olduğunu? Ve ne var ki bir hafta sonra o beygir dönmüş ve getirmiş yanında 10 tane başka beygir, yabani beygirler beraber dönmüş. Demek ki değil bela, Rab'bin düşüncesiydi. İşte bela değildi. Şimdi komşular da geliyorlar, hemen duyuyorlar, seviniyorlar onunla beraber. Bak, bir beygiri kaçırdın ama ne var ki o döndü ve o beygirle beraber 10 tane yabani beygir de gelmiş. Hani iyi bir durum değil mi? Ve şimdi yine geliyorlar bütün komşular ve ona tebrik etmek istiyorlar. Yani evet, sen çok büyük bir şansa uğramışsın. O zaman köylü yine soğuk kafalı, sakin kafalı diyor, nereden biliyorsunuz bu bir şans olduğunu? Neden? Bir hafta onun küçük oğlu biniyor en hızlı beygire ve o beygir onu atıyor ve oğlu kendi bacağını kırıyor. O da yine bir kahır. Yine komşular geliyormuş onun yanına ve demişler, vay vay, Allah senin yardımcın olsun, bu büyük bela senin başına geldiğini. Ve yine sakin kafiyle diyor, nereden biliyorsunuz bu bir bela olduğunu? Bir hafta o dışavının, o yerinin padişahı çağırıyor, bütün genç erkekler askere gitsinler ve biliniyor savaş ediliyor. Yani muharebe ediliyor ve orada çok genç adamlar yollanıyor asker olarak ve büyük kısım dönmedi. Çoğu öldü savaş tarlasında. Ama ne var ki onun oğlu bacak kırıklığından gidemedi savaşa. Ve bak, onun komşuların düşündüğü bela şansa döndü. Onların düşündüğü şansa bela döndü. Hani o köylü çok akıllı davrandı. O diyor, herhalde bir fayda var. Her işinin bir faydası var. Ve bir güven var idi Allah'a. Ve böylece de senin hayata da gitmeli. Sen de güven bağla Allah'a. Eski ayette iki duruma bakmak istiyorum sizinle beraber. Orada belki okumuşsunuz daha evvel Danail. Danail peygamber, o büyük bir peygamber idi. Ve onun vaktinde o bir esir idi, yani bir köle idi. Ne zaman Babilonski İmparya oraya hüküm sürdü, ayak bastı İsrail topraklarına, bütün İsrail narodu yani tutsak olarak, köle olarak, esir olarak götürmüş Babilonski topraklarına. Ve orada işte bazıları seçildiler ve onların arasında Daniel ve onun üç dostu da seçildiler. Padişahın yanında iş yapsınlar. Ve onlar bereketlidir Rab. Çünkü Rab'e bağlı kalan gençler idiler. Ve Daniel adında onun üç dostu Sadrach, Mesach, Abednego, onlar Rab'e çok bağlı kaldıkları için tabii ki o Babilonya'daki putlara boyun eğmek istemediler. Bir gün duyuluyor, o padişah çok büyük bir imparator, bir padişahtı ve onun çok dırşabalarda hüküm sürerdi. Ve tabii gururlandı, gurur kaplandı, ona büyükleme oldu onda ve o dedi kendine bir skulptura yaptırdı altından. Ama bu skulptura çok yüksek bir, yaklaşık 20 metre yüksekliğinde bir skulptura idi. Ve şimdi dedi yolladı habaciler, bütün dışabalara, bütün milletler çağırdı. Bütün vezirler, büyük adamlar hepsi çağırdı. O skulpturanın önünde belirli bir günde, belirli bir vakitte de o skulptura önüne diz çöksünler. Ne zaman müzik sesleri duyuluyor, o zaman diz çöksünler. Ama ne var ki orada işte herkes tabi duydu. Neden? Çünkü padişah dedi kim diz çökmezse onu sıcak bir fırının içine atacağız. Ateşin içine atacağız ve ölüm bulacak. Yani bu bir sapuvet idi. Ama ne var ki o üç dostu Sadrach, Mesach ve Abednego, onlar da oradaydılar ama onlar diz çökmeye razı gelmediler. Çünkü onların kalbinde bir karar var idi. Sadece Allah'ın önünde diz çökeceğiz. Ne zaman müzik duyuldu, bütün milletler, bütün büyükler diz yeri kapladılar ve diz çöktüler bu skulptörün önünde. Sadece o üç arkadaş ayakta kaldılar. Hemen bunu görünüyor, beşçiler de vardı. Hemen şikayet geliyor padişahın kulağına. Burada var üç adam, senin skulptura önünde diz çökmediler. Hemen padişah onları yanına çağırıyor ve onlara diyor, olabilir siz kaçırdınız benim sapuveti. Belki siz yoktunuz ve bu sebeple bir hata oldu. Size bir fırsat, bir imkan daha, bir şans daha tanıyorum. Ne zaman tekrar duyacaksınız müzikaların sesleri, o zaman yere diz çökeceksiniz benim skulptura önünde. Ama şimdi sesle. O üç dostu biliyorlardı, ölüm cezası veriliyor kim bunu yapmazsa. Buna rağmen ne dediler? Bunu okuyoruz Daniel peygamber bab 3 ayet 16'dan 18'e kadar. Şadrak, Mezak ve Abednego cevap verip padişaha dediler: "Ey Nebukadnezar, bunun üzerine sana cevap vermek bize gerek değil. Öyle olursa kendisine kulluk ettiğimiz Allah'ımız ateşi, alevli fırından bizi kurtarabilir ve senin elinde bizi kurtaracaktır ey kral. Olmazsa bile malumun olsun ki ey padişah, haberin olsun ey padişah, senin koyduğun skulptura önünde kulluk etmeyeceğiz ve dikmiş olduğun altın skulptura tapılmayacağız." Yani düşünebilir misin onlar ne yaptılar? Onlar Allah'tan korktular, Allah'a güvendiler ve Allah korkusu daha büyük idi insan korkusundan. Padişahın yüzüne ne söylediler? "Gerekmez sana cevap verelim, gerekmez de bizi bir şans daha tanıyasın. Biz bilerek, düşünerek, karar vererek bir işi yaptık. Ve bilin, eğer biz razıyız da bile bizi atasın sıcak fırına. Razıyız da ölüm de gözümüzü alıyoruz. Eğer bizim Allah'ımızı oradan bizi kurtarırsa da kurtarmazsa da bile senin sözüne uymayacağız." Düşünebilir misin? Bu çok kurajlı bir söz. Onların elinde yok idi bir tek yazılı bir kağıt garanti olarak oradan sağ salim çıkacaklar diye. Onlar güven bağladılar Rab'be. Ve dediler, Rab bizi kurtarsa da kurtarmazsa da bile, Rab bizi bereket verse bereket vermezse de bile, onu sevdiğimiz için, onun önünde saygı olduğumuz için, ona bağlı kalmak istediğimiz için senin sözü yerine getirmeyeceğiz. Ve tabi bunun üzerine düşünebilir misin, o padişahın yüzü domates gibi oldu. Kızmış çok. Fazlasıyla kızmış ve sapuvet vermiş onun hizmetçilerine, fırını yaksınlar 7 kere daha sıcak. Ve ne var ki o zaman bağlandılar o 3 dostu ve fırının içlerine atıldılar. Yani onlar hazır idiler, biz oradan sağlam çıkmayacağız. Hazır idiler ölümde bile gözü alma, ama Rab'be güvenerek yaşamak istediler. Onlara örnek alalım. Tabi biz şimdi kutsal kitap okuduğumuz için oradan biliyoruz onların durumu ne oldu. Fırın içinde birdenbire 3 insan görünüyor, geziyorlar serbestçe ve onların arasında 4. bir insan görüyorlar. Ve padişah işte uzaktan seyrediyor bu işi ve şaşıyor. Biz 3 adam atmadık mı oraya, nasıl olur da şimdi 4 adam ateşin içinde geziyorlar. Ve 4.'si benziyor Allah'ın oğullarına birine. Ve çağırdılar, çıkardılar tekrar fırından. Bile bir koku yoktu onlarda. Ateş kokusu bile yoktu, bulunmazdı onlarda. Ve bir şey yanmadı onlarda. Rab onları korudu, onlarla beraber idi. Şimdi sen belki diyebilirsin, Hacan bu kadar kolay iş, ben de hazırım gideyim fırına. Ama ne var ki onlar bilmezlerdi daha evvel. Rab onları korudu ama bilmezlerdi Rab onları koruyacak mı, korumayacak mı? Neden ona dediler, Rab bizi kurtarırsa da kurtarmazsa da bile biz şeytana kulluk etmeyeceğiz. Biz Rab'be bağlı kalacağız, ona güven bağlayacağız. Rab'be güvenmek bu demektir kardeşim. Kız kardeşim, bu demektir Rab'be güven bağlamak. Değil bir şart üzerine. Ya Rab bana şunu bunu verirsen sana güvenirim. Hayır, Rab'be güvenmelisin çünkü Rab, Rab'dır. Çünkü O Allah'tır. Değil O'nun vereceği bereketler uğruna O'na güven bağlayısın. Aynı durum işte, Daniel kendisi, onu da okuyoruz. Daniel peygamberde 6. babda Daniel çok Rab'be karşı iyi bir kul idi. Çok Rab'bin korkusu var idi onda. Çok büyük bilgiler de var onda. Ve padişah onu yaptığı en büyük bilgi adam üzerine, bütün onun padişahlık üzerine 2. adam gibi koydu. Ve kıskanan çok insan da vardı. Ve o kıskanan insanlar düşündüler, nasıl düşürebiliriz o Daniel? Nasıl onun yeri biz geçebiliriz? Ve düşündüler ve koydular padişahın önüne bir akıl. Ya padişah, sen izin ver ki bu bütün senin stranada bütün insanlar bir ay süreyle senden başka birinden, bir Allah'tan bir insandan bir istekte bulunurlarsa o insan o zaman ölüme atılsın, arslanan lövlerin ağızların önüne ve ölsün. Senden başka biri bir şey istenilmesin. Ve tabii o padişah hoşlandı bu sözden, çünkü iyi geldi ona. Tabii benden başka birinden bir şey istenilmesin diye. Ve razı geldi ve potpis vurdu, peçat da vurdu o yazı altında. Ama onlar biliyorlardı, o zapovet sadece koydular padişahın önüne, çünkü Daniel'i düşürmek istediler. Ama Daniel her gün, onun bir alışkanlık vardı. Her gün 3 kere Allah'ın önünde diz çöküp Allah'a yalvarıyordu ve Allah'a şükrediyordu. Açık camla, cam açık iken Yeruşalim'e doğru bakarak, uzaklara yani o istikametine doğru bakarak dua ediyordu. Ve o anda yakalanıyor. Daniel'in haberi var idi öyle bir zapovet var olduğunu. Ama o diyor, benim Allah'ım var, ondan korkuyorum ve onu hizmet ediyorum. Ve bana yasak etseler de bile bunu devam edeceğim. Şimdiye kadar yaptığım gibi. Ve o anda yakalıyorlar onlara. Onlar yani o kıskanan insanlar onu yakalıyorlar ve onu atıyorlar arslanların arasında, yırtıcı hayvanların arasına. Ama Rab onu koruyor. Ama ne var ki Daniel bilmezdi daha evvel Rab onu koruyacağını. O hazır idi yine Allah uğruna. Yani onun belirli bir prensip, belirli bir sırası vardı, belirli bir düşüncesi vardı ve ondan ayrılmak istemezdi. Ve dedi, hayır, ben devam edeceğim ve ölsem de öleceğim. Ama bunun için hazırım. Rab'e güven bağlayacağım ve ona güvenerek yaşıyorum. Ve Rab işte onu korudu. Ona dokunamadılar aslanlar. Ve sonra işte çıkarıldı. Ve bütün stranada duyuldu. Daniel'in Allah'a çok büyüktür. Yaşayan diri bir Allah'tır. Ve görüyoruz işte Rab'e güven bağlamak, Rab'e güvenerek yaşamak bu demektir. İshaya peygamberde şunu okuyabiliriz. İshaya 26'da 3. ve 4. ayetlerde. Aklı pek olanı sen tam selamet içinde saklarsın. Çünkü o sana güvenir. Rab'e ebediyen güvenin. Çünkü Rab Yehova'da ebedi kanara var. O sarsılmaz. Rab'e güven bağlayın. Bunun için davet ediliyoruz. Rab'e güvenmek değil sadece bir duygudur. Rab'e güveniyoruz eğer duyarsak bir şey yok. Kardeşim, Daniel ve onun 3 dostu ne dersin, onların duyguları var mıydı? Tabii hoş duygu değildi o anda. Neden biliyorlardı? Ne zaman Rab'e güven bağlamazlarsa ölüme atılmayacaklar. Ölüme teslim edilmeyeceklerdi. Ama ne zaman Rab'e güvenerek, ona sadık kalarak devam etseler, göze aldılar bile ölüme. Ve inan ki bu hoş bir duygu değil, eğer bilirsin sana ne bekliyor. Demek ki Rab'e güvenmek değil sadece bir duygu. Rab'e güvenmek demek ona tam varlıkla, bütün var olan şeylerle, bütün canınla bir güven bağlamak, bir bağlı kalmak, ona bağlı kalmak. Sence ne daha iyidir? Daha iyisi var mı? Rabbin bereketine bağlı kalmaktan daha iyisi var mı? Tekrarlıyorum. Rabbin bereketine bağlı kalmaktan daha iyisi var mı? Belki dersin hayır. Ben sana derim evet, var. Bereket verene bağlı kalırsan daha iyidir. Değil sadece onun verdiği bereketlerine bağlı kalırsan, olabilir belki bereket durgutuluyor. O zaman ne olacak senin güvenine? Sen lazım bağlı kalırsın bereket verene. Bereketlese de bereketlemese de bile o Rab'dır, o Allah'tır, o hak etti. Sen ona güven veresin diye. Çünkü şöyle yazılmıştır Romalılar 10 ayet 11'de okuyoruz. Kutsal yazı ona iman eden hiç kimse utandırılmayacaktır der. Evet, ona iman eden hiç utandırılmayacaktır. Rab'be güven bütün canınla. Evet, biz şimdi bakalım kutsal kitabın söz ettiği Allah adamlara bakalım. Onlar nasıl Rab'be güvenerek yaşadılar. Ve bunun için en büyük örneğimiz oluyor Allah'ın dostu olan kimidi? Abraham. Yakup mektubunda işte böyle söz ediliyor ondan. Bab 2 ayet 23. İbrahim Tanrı'ya iman etti ve böylece doğrulanmış sayıldı diyen kutsal yazı yerine gelmiş oldu. İbrahim'e de Allah'ın dostu denildi. Ne hoş bir şey. Yani Rab'be çok yakın olan biri. Bir de Rab çok açık onunla konuştuğu ve çok bir derin bir bağlılık var idi onların arasında. Sebep bu idi. Allah'a iman etti. Allah'a güven sağladı. Ve güven bağladı. Ve böylece Allah'ın dostu sayıldı. Sen de İstiyor musun sana denilsin Allah'ın dostu? Hoş olmaz mıydı? Sen de Rab'be güven. Ve bakalım şimdi biraz onun hayatına nasıl oldu o Rab'be güvendi ve biz pratik olarak nasıl öğrenebiliriz Rab'be güvenerek yaşama. Ve bunun için bakıyoruz şimdi ilk önce Romalılar mektubundan 4. babında Abraham'ın imanından söz ediliyor. Bütün bab okumakta fayda var ama biz birkaç ayet ancak seçeceğiz ve bakacağız onlara. Bab 4 ayet 11 Romalılara. Orada şunu okuyoruz. İbrahim daha sünnetsizken imanla doğrulandığını kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da doğrulanmış sayılsın. Yani Abraham değil sadece Allah'ın dostu, Abraham da oluyor bütün Rab'be güvenen, Rab'be iman eden, Allah'a iman eden insanların manevi babasıdır. Yani o doğrulandı, doğru sayıldı iman yoluyla ve biz de doğru sayılıyoruz iman yoluyla, İsa Mesih'e iman etmekle. Ve böylece o bizim manevi babamızdır, İncil bunu diyor. Bakalım şimdi onun iman etmesi nasıl oldu? 18. ayette okuyoruz şunu aynı babda. İbrahim ümitsiz bir durumdayken birçok ulusun babası olacağını ümitle iman etti. Senin soyun böyle olacaktır diye söylenen sözü güveniyordu. Bak, Abraham için bir ümit yokken, ümitsiz durumdayken, çaresizken, yani insan aklına uygun olmayan bir çıkma yolu var idi, yoktu. Ve o anda Rab'bin sözüne güven bağladı. Bak, demek ki Allah'ın imanı hakkında öğreniyoruz. Ümitle Rab'bin verdiği sözüne güvenmek. Rab'be iman etmek bu demektir. Rab'bin sözüne güven bağlıyorsun. 19. ayet devam ediyor. 100 yaşına yaklaşmışken ölü gibi olan bedenini ve Sarai'nin rahminin kızılığını düşünüp imanda zayıflamadı. Yani ne yaptı? İmkansızlıklara bakarak imanda zayıflamadı. Yani o bakmadı imkansız durumlara. O 100 yaşındaydı, onun eşi de kısır kadın idi. Yani onun çocukları olmaz idi. Ama o Rab'bin sözü üzerine güven bağladı. Zayıflamadı imkansız durumlara bakmakla. Biz bazen bakıyoruz imkansız durumlara ve zayıflıyoruz Rab'be güvenmekte. Ama o bunu yapmadı ve böylece onu örnek alalım. Ve aynı bab yine ayet 20 ve 21'de şöyle yazıyor. İmansızlık ederek Allah'ın vaadinden kuşkulanmadı. Çünkü kuşku yani şüphe iman etmemekten geliyor. Tersine imanda güçlendi ve Allah'a yüceltti. Allah'ın kendi vaadini yerine getirecek güçte olduğuna tümüyle güvendi. Burada görüyoruz onun iman hayatı, imanı da güçlendi. Kalmadı sadece zayıf, o kuvvetlendi, o ilerledi. Ne kadar fazla Rabbi tanıdı, o kadar fazla da ona güven bağladı. Ne kadar Rabbin sözleri duydu, o kadar fazla o sözlere dayanarak güven bağladı. Çünkü söyleniyor işte onun vaadi yani onun söz vermesine tümüyle güvendi. Yani ne kadar kuvveti var idi, bütün kuvvetiyle ona güvendi. Bu demek işte Rab'be güven bağlamak. Ve onun sonucu ne oldu? Ne fayda getirdi? İşte 22. ayette Romalılara 4. bapta diyor. Bunun içinde doğru sayıldı. Doğru sayıldı. Çünkü Rab'be güvendi. Değil bir kurban kesti. Değil şunu bunu yaptı. Ona güvendiği için doğru sayıldı. Allah'ın dostu oldu. Ve her iman edenin manevi babası oldu. Ve şimdi bakalım eski ahitte, Stari Saviyette, Tekvin kitabına. Tekvin kitap oluyor biti. Bitiye kitabında bab 12 orada okuyoruz bir durum. Birden dörde kadar. Ve Rab Abraham'a dedi, memleketinden ve akrabanın yanından ve babanın evinden sana göstereceğim memleketi git. Ve seni büyük millet edeceğim ve seni mübarek kılacağım ve senin adını büyük edeceğim ve bereket ol ve seni mübarek kılanlara mübarek kılacağım ve sana lanet edene lanet edeceğim ve yeryüzünün bütün kabilelerine seni mübarek olacaktır. Ve Abraham Rabbin kendisine söylediği gibi gitti. Burada anlaşılıyor. Rab'be güven bağlamak demek onun sözün üzerine onun isteğine uygun hareket etmek yani itaat etmek. Eğer itaat etmezsen, eğer Rabbin sözünü kulak asmazsan demek ki de ona da güvenmiyorsun. Yani senin ona güvendiğini hakiki bir imanın göstereceğin onun isteğini yapmakla. Ve aynı babda okuyoruz ayet 7 ve 8. Ve Rab Abraham'a görünüp dedi, bu memleketi senin zürriyetine vereceğim. Ve kendisine görünmüş olan Rab'e orada bir mesbah yaptı. Bir oltar yaptı. Orada yani bir kurban kesti Rab'i övmek için, Rab'i anmak için. Ve bunu birkaç kere yaptı. Ve oradan Beytel'in şarkında olan dağa hareket etti. Garbından Beytel ve şarkında ay olarak çadırını kurdu yani palatkasını kurdu ve orada Rab'be bir mesbah yaptı ve Rab'bin ismini çağırdı. Yine bir oltar yaptı ve orada yine Rab'be anmaya bir nokta vurdu. Bir yer, bir işaret koydu. Ve böyle birkaç kere yaptı. Üçüncü babından, üçüncü ayette okuyoruz. Ve konaktan konağa göçerek orada her yerde yine çadırını kurdu, palatkasını kurdu. Evvelce orada yapmış olduğu mesbahının yerine kadar gitti ve orada Abraham Rabbin ismini çağırdı. Ve 18. ayet okuyoruz. Ve Abraham palatkasını kaldırdı ve gelip Hebron'da olan Mamre meşeliğinde oturdu ve orada Rab'be bir mesbah yaptı. Yani Abraham'ın hayatında böyle bir durum görüyoruz. Rab onu çağırdı. O da gitti Rab'in sözün üzerine. Belirli bir duruma kadar vardı. Orada durakladı. Orada Rab'be andı. Yani orada bir işaret bıraktı. Ne zaman onun yolu tekrar oradan geçmiş olduysa hatırlıyor Rab onu oraya kadar getirdi diye. Yani kendi hayat için bir yol işareti koydu ve devam eder. Yani iman eden, hakiki iman bunu yapıyor. Kendi hayatında olabilir böyle bir duraklama, ara sıra da bir. Rab seni nereye kadar getirdi ve senden ne istiyor bundan sonra ve nerede olduğunu da anlaman lazım. Ve böylece işte Rab'e güvenerek ilerledi. Duraklama da sadece bir durumda, o ilerlemek üzerindeydi. Yani bir cel koydu. Apostol Paulus bunun benzeri yaptı ve bunu işte okuyoruz Filipililer mektubunda. Filipililer mektubunda bab 3 ayet 14 diyor. 13 ve 14. Kardeşler, ben kendimi henüz bunu kazanmış saymıyorum. Ancak şunu yapıyorum. Geride kalan her şeyi unutup ileride olanlara uzanarak Allah'ın Mesih İsa aracılığıyla yaptığı göksel çağrıda öngörülen ödülünü, yani bağışışını kazanmak için hedefe doğru koşuyorum. Hedef demek cel. Yani bir şeyin peşine koşuyorsun. Bir nişan alıyorsun gözüne ve onun peşine koşuyorsun. Apostol Paulus da bunu yaptı. Ben geçmişi unutuyorum diyor. İleri bakarak devam ediyorum. Hakiki iman bunu yapıyor. Hakiki Rab'e güvenen insan bunu yapıyor. Ve Abraham da bunu da yaptı. Ondan sonra görüyoruz başka bir durum. Ne zaman yola çıkıyor ve vaat edilen topraklara basıyorlar. Onunla beraber var idi onun akrabası, amcanın çocuğu. Onunla beraber idi Lut. Yaştan ondan küçük ama ona öncelik hakkı veriyor. Seçsin iyi topraklara. Neden? O korktu, kendi aklına dayanarak bir iş yaparsa olabilir, belki Rabbe uygun değil. Ve böylece kendi akrabasına hak verdi. İlk önce o seçsin ve tabii ki o gözle görünür şeklinde en güzel toprakları seçti. Bunu okuyoruz yine Tekvin kitabında. Bab 13 ayet 5'ten 15'e kadar hepsini okumayacağız. Ama burada görüyoruz Rabbe iman eden, Rabbe güvenen, Rabbe bekler ve yolunu onun eline bırakar. Ve böyle de biz de yapmalıyız. Ve orada okuyoruz şimdi yeni ayetten, yoksa mezmurlardan, psalmilerden bir söz buna uygun. Psalm Mezmur 37 ayet 3'ten 9'a kadar. Sen Rab'e güven, iyilik yap. Ülkede otur, sadakatle çalış. Rab'den sevk al. O senin içindeki istekleri yerine getirecektir. Her şeyi Rab'e bırak. Ona güven. O gerekeni yapar. O senin doğruluğunu ışık gibi, hakkını öyle güneşi gibi aydınlığa çıkarır. Rabbin önünde sakin dur. Sabırla bekle. Kızıp üzülme işi yolunda olanlara. Kötü amaçlarına kavuşanlara. Kızmaktan kaçın. Bırak öfkeyi. Üzülme. Yalnız kötülüğü sürekler bu seni. Çünkü kötülerin kökü kazınacak. Ama Rabbe umut bağlayanlar ülkeye miras alacak. Yani Rabbe bırak bütün işi. Abraham bunu yaptı. O hakkını verdi Lot'a. Lot seçsin onun toprağı ve öncelik hakkı ona verdi. Ama ne var ki Rabbe beklemek istedi. Rab ona o zaman dedi, bak bütün bu topraklar ne kaldıysa senindir. Ve bir bereket ona verdi. Ne zaman duyuluyor? Arada geçiyor tabi birkaç sene, bunu okuyoruz. Şimdi Tekvin bab 14'te ayet 17'den 24'e kadar. Orada vardı bir muharebe. Yani çekişme vardı çeşitli padişahların arasında. Ve Lot'un oturduğu kasabasında da orada gelmişler başka padişahlar ve onlara ele geçirdiler ve kaçırdılar. Lot da ve onun ailesi de kaçırılmış durumdaydı. Ve o arada Abraham'a haber veriliyor. Abraham da işte onun akrabasını kurtarmaya çalışıyor. Ve Rab ona yardım ediyor ve kurtardı. Ama ne var ki o Lot'un oturduğu kasabasındaki halk çok kötü bir durumdaydı. Allah'a karşı çok kötülükler yapmışlar. Ve o padişah şimdi Abraham'a doğru gidip ona teşekkür etmek istiyor. Ama o gelmeden evvel Rab yolladı. Bir melek biçiminde bir adam, onun adı Melhizedek. Ve o benzetiliyor İsa Mesih'e. Yeni ahit bunu açıklıyor. Ve Rab o zaman ona göründü böyle bir durumda. Ve Melhizedek'e verdi Abraham gönülden onun bir payı. Bir de onunla beraber yemek yiyip de içiyordu. Bir beraberlik içinde bulunuyordu. Ne zaman o kötü padişah, yani Sodom ve Gomorra kasabalarının padişaha yanaşıyor, Abraham'a ve ona bir bahşiş vermek istiyor. Çünkü Abraham onlara kurtuluş getirdi diye düşmanlardan. O zaman Abraham dedi, bütün bu işler senin elinde tut. Ben istemiyorum senin bir şey. Çünkü beni bereketlenen Rab Allah'ımdır. Ve ondan lezzet alıyorum. Ve bu iyi bir durum. İşte hakiki iman Rab'le buluşmakta oluyor. Ve Rab'dan lezzet alıyor. Tat alıyor. Tekvin bab 15 ayet 1'den 6'ya kadar bize gösteriyor. Abraham'ın imanı nasıldır? Hakiki iman Rab'be ancak güvenir. Abraham yaşlı bir adam idi. Onun eşi de yaşlıydı. Ve Allah ona bir gecede konuşurken diyor, bak Abraham, senin gözlerini yukarıya doğru kaldır. Sayabilir misin bu yıldızların sayısı? Bak bu kadar çok senin soyundan, senden doğan çocuklar olacak, bu kadar çok fazla. Ve tabi insanca düşünülürse Abraham'ın yeterince kadar sebepler olurdu buna şüphe koysun. Çünkü o biliyordu ihtiyar bir adam olduğunu ve ona artık bir çocuk olmayacak, onun eşi de olmayacak. Ama ne var ki orada yazıyor ve Abraham Rab'be güvendi. Onun sözün üzerine güvendi ve böylece doğru sayıldı. Yani hakiki iman Rab'be güven bağlıyor. Rab'be güveniyor ve şüphe koymuyor Rab'be. Ve böylece de okuyoruz İbranilerde bab 11 ayet 1. İman ümit edilen şeylere güvenmektedir. Görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır. İman sayesinde 3. ayet anlıyoruz ki evren, yani kosmos, Allah'ın sözüyle yaratıldı. Şöyle ki görülen şeyler görünmeyenlerden oluştu. Yani iman etmekle bir anlayışa varabiliriz. İman da sen de lazım edesin Rabbi, güven bağlayasın. Devam ediyoruz, başka nasıl anlıyoruz Abraham'ın hayatında o Rabbi güvendi diye. İşte yine 17. baptan ayetler 23-27'ye kadar, 23'ten 27'ye kadar orada görüyoruz. Hakiki iman Rab'in isteğini yerine getiriyor, ciddi alıyor. Rab onu buyurdu, sünnetli olsun. Hani bir dogovor yaptı Abraham'la ve onun ailesiyle. Erkek çocuklar sünnetli olsunlar diye. Bu bir dogovor. Bu Abraham'a verildi. Bu değil bir sapovet. Her inançlı şimdi yanlış anlamayın. Ama Abraham'a böyle bir işaret gösterildi. Ve böylece Rab'bin sözü uymak istedi. Rab'bin isteğini ciddi alıyor. Ve yerine getiriyor. Eğer biz Rab'be güvenmek istersek onun sözüne kulak asmalıyız. Onun sözü ciddi almalıyız. Ve Tekvin bab 18 ayetler 22'den 33'e kadar yeni bir durum görüyoruz. Hakiki iman başkaları için de dua eder. Ne zaman Rab Allah karar bağladı Sodom ve Gomorra kasabaları yok edecek diye, çünkü orada kötülük fazla var. Abraham'a bildirildi Rab'in planı. Ama Abraham o zaman Rab'in önünde duruyor ve oradaki insanlar için yalvarışta bulunuyor. Dua ediyor ve yalvarıyor. Rab orada doğru insan birkaç tane ancak varsa lütfen o kasabalara yok etmeyin. Ve hatırlıyor orada onun akraba Lot var. ve onun ailesi var ve onlara galiba düşündü fazla. Ve Rab dedi, evet, senin dua kabul ediyorum. Ve pazarlık gibi yaptı Rab'le. Ya Rab, ama sadece belki 30 ya 20 ya 15 ya 10 kişi varsa ya 5 kişi varsa. Rab, lütfen yok etme o kasabaya. Ve Rab dedi, senin sözü kulak astım ve yok etmeyeceğim eğer bu kadar insan varsa. Ve yine bulunmadı ve yok oldu. Orada o önce bildirilen ayetlerde okuyabilirsiniz bunu. Ama burada görüyoruz, hakiki iman, Rab'be güvenen insan ne yapıyor? Rab'be güvenen insan başkaları için de Rab'in önüne geliyor ve dua ediyor ve yalvarıyor başka canlar için de. Ve son olarak bakacağız. Tekvin bab 22 ayetler 1'den 14'e kadar. Hakiki iman ne yapıyor? Hakiki iman en iyi ve en değerli olan Rab için verir. Ve bunu okuyalım beraberce. Çünkü burada çok önemli bir dersimiz var. Bab 22 ayet 1'den 14'e kadar. Ve bu şeylerden sonra vaki oldu ki Allah İbrahim'i deneyip ona dedi, ey İbrahim, ve o işte ben dedi. Ve dedi, şimdi oğlunu sevdiğin biricik oğlunu, ona bir oğul doğruldu, bir oğul oldu ona. Ve dedi, şimdi oğlunu sevdiğin biricik oğlunu İshak'ı al ve Moria diyarına git ve orada sana söyleyeceğim dağların biri üzerinde onu yakılan kurban olarak takdim et. Ve İbrahim sabahleyin erken kalktı ve eşeğini palan vurdu ve kendisiyle beraber uşaklarından ikisini ve oğlu İshak'ı aldı. Ve yakılan kurban odunlarını yardı ve kalkıp Allah'ın kendisine söylemiş olduğu yere gitti. İbrahim üçüncü günde gözlerini kaldırıp uzaktan o yeri gördü ve İbrahim uşaklarına dedi, siz burada eşekle beraber kalın ve ben çocukla beraber oraya gideceğiz ve secde edip yanınıza döneriz. Ve İbrahim yakılan kurban odunlarını alıp oğlu İshak'a yükletti ve ateşi ve bıçağı kendi eline taşıdı. Ve onların ikisi birlikte gittiler. Ve İshak babası İbrahim'e söyleyip dedi, ey baba, ve dedi, işte ben oğluyum, ben oğlum. Ve dedi, işte ateş ve odun, fakat yakılan kurban için kuzu nerede? Ve İbrahim dedi, oğlum, yakılan kurban için kuzuyu Allah kendisi seçecek. Ve onların ikisi birlikte gittiler. Ve Allah'ın kendisine demiş olduğu yere vardılar. Ve İbrahim orada bir altar yaptı, bir mesbah yaptı ve odunları dizdi ve oğlu İshak'ı bağlayıp onu mesbah üzerine odunların üstüne koydu. Ve İbrahim elini uzattı ve oğlunu boğazlamak için bıçağı aldı. Ve Rabbin meleği göklerden ona çağırıp dedi, İbrahim, İbrahim, ve işte ben, dedi. Ve dedi, elini çocuğa uzatma ve ona bir şey yapma. Çünkü şimdi bildim ki sen Allah'tan korkuyorsun ve kendi biricik oğlunu benden esirgemedin. Ve İbrahim gözlerini kaldırıp gördü ve işte arkasında bir koç çalılıkla boynuzlarından tutulmuştu. Ve İbrahim gidip koçu aldı ve oğlunun yerine onu yakalan kurban olarak takdim etti, sundu. Yani burada görüyoruz, pek anlayamıyoruz neden Allah İbrahim'in oğlunu istedi. Ama Allah İbrahim'e denemek istedi. Denemek istedi şöyle, o öğrenmek istedi, İbrahim'in emniyeti, İbrahim'in sigurnosu nereye bağlanıyor? Onun oğluna mı yoksa Rab'e mi? Ve Abraham bunu gösterdi işte. Benim güvenim oluyor Rab'e, değil benim oğluma. Eğer Rab onu bana verdiyse, onu hakkı var benim elimden de istesin tekrar. Ve Abraham için en değerli olan oydu, onu bil. Çünkü onu da başka bir çocuk daha önce yoktu. Biricik oğlu vermeye razı idi. Yani demek istiyorum, eğer Rab senden bir şey, senin rahatını belki bozacak, senin bir şey isterse razı mısın en iyi olanı, en değerli olanı ona vermeye? Rab'be güvenen insan böyle bir iş yapar. Neden bazılar işte sakat işler böyle yapıyorlar? Malaki peygamberinde yazıldığı gibi, bab 1 ayet 6'dan 8'e kadar okuyorum. Eski vakitlerde neler neler oluyor ve bugünümüzde de böyle işler de oluyor maalesef. Allah diyor, oğul babaya ve kul efendisine hürmet eder. İsmimi hor gören o güdüçüler, eğer ben baba isem, hani benim isetim, benim saygım nerede? Eğer ben efendi isem, hani benden korku nerede? Orduların Rabbi sizi diyor ve siz ismini nasıl hor gördük diyorsun. Oluyor, oltarın üzerine murdar ekmek, yani bayat ekmek takdim ediyorsun, sunuyorsun, veriyorsun. Ve seni ne ile murdar ettik diyorsun. Diyorsunuz, Rabbin sofrası hor görülecek bir şeydir dememizle. Ve kurban olarak kör hayvanı takdim ederken sanki kötü şey değil ve topallı ve hastaya takdim ederken sanki kötü şey değil. Haydi kendi kmetin yanına git, onu sun, onun eline ver öyle bir hayvan. Senden razı olur mu? Yahut sana itibar saygı eder mi? Orduların Rabbi eder, Rabbi diyor. Yani burada var saygısızlık. Bazen düşünüyoruz, ah Rab için veriyoruz haftanın, yani boş vakit kalırsa birazcık ona vereceğiz. En iyi vakit, hayatın en iyi vakiti Rabbi ver. Hayatının en değerli olanı Rabbi ver. Değil bayat, hasta ve saatin bozulmuş olanı ona veresin. Yani Rabbi güvenen insan böyle davranır. Rabbi güven bağlayan insan biliyor, Rab layıktır en değerli olanına. Buna razı mısın? İşte Rab'be güvenen Abraham'dan, Rab'be güvenen Allah'ın dostundan bunu öğrenebiliriz. Onun hayatından nasıl Rab'be güvendiğine birazcık baktık. Evet kardeşler, kutsal kitaba bakarak çok çok örnekler alabiliriz praktik iman hayatı için. Boşuna yazılmış değildir. Eski ahitteki Allah nasıl uğraştı, nasıl çalıştı tek insanlarla, nasıl da çalıştı bütün bir narod ile, bir halk ile, onun kendi halkı, İsrail halkı, bize büyük örnek oldu ya da uyarı da oluyor. Şimdi bakalım İsrail narodun historisinde olmuş olan bir durum, bir padişahın durumu da bakalım. O büyük sıkıntıya girmek üzerindeyken nasıl Rab'be güvendi ve nasıl o sıkıntıdan kurtulduğunu da bakalım. Ve Rab ne yaptı? Bu durum oluyor. Biraz fazla anlatmam lazım ki anlayabilelim meseleyi. İsrail halk ne zaman Rab'den ayrıldılar, ne zaman Rab'be sevmediler, ne zaman Rab'be güvenmediler ve kulak asmadılar onun sözlerine. Rab onlara defalarca bildirdi, peygamberlerle size ceza vereceğim, sizi bırakacağım başka bir halkın eline. Ve orada olduğu vakitle bir bölme İsrail halkın arasında, kuzey tarafında oturan halk bir de güney tarafında oturan halk arasında bir bölmede oldu İsrail narodun ve iki ayrı padişahlıkları oldu ve kuzeydeki halkın padişahları çok kötü, Allahsız insanlar idiler ve bu sebeple Allah onlara bıraktı artık bu Asurya, yani Süryanski imparatorun elinde ve onlar ayağa bastılar topraklara ve onlara tutsak ettiler ve şimdi o Asurya padişahı yine de görüyor, onun eline geçti çok toprak kuzey tarafından. Şimdi gözü de dikti güney tarafındaki İsrail halkının topraklarında ele geçirmek istiyor. Ama ne var ki orada oturuyor Yeruşalim kasabasında bir padişah, o Rab'den çok korkardı. Rab'i çok severdi ve çok iyi bir padişah idi. Onun adı Hizkiya. Ve onun yaşadığı vaktinde İsa Mesih gelmeden önce 701 senesinde Yeruşalim kasabasının etrafında kuşanmışlar da düşmanlar gelmişler. ve onu çok korkutmuşlar. Ne var ki o da tabii korku biraz bildirdi ve bir haber yolluyor düşman padişahına. Ya hazırım senin isteğine boyun eğeyim. Ve bu tabii bir zayıf tarafı idi. Ve böylece o düşman anladı. Haha onu da ele geçirebileceğim, o benden korkuyor diye. Ve bunun üzerine başlıyor bizim şimdi bu küçük paylaşmak istediğim sözler. Burada işte Yeruşalim kuşanmış oluyor bütün düşman ordulardan, askerlerden. Ama o kadar çok kalabalık ordu, yüzlerce bin insan var, asker var. Yeruşalim içinde belki birkaç bin insan ancak var. Ve insanca bakılırsa tabii onlar dayanmazlar bu büyük orduların, bu büyük askerlerin karşısında. Ama ne var ki Hizkiye padişah karar verdi ne yapsın. Ve işte yollanıyor şimdi bir haberci, o düşman padişah yolluyor haber ve kasabadan da çıkıyorlar Hizkiye padişahın adamları da. Onlarla söyleşme, onlarla bir anlaşma varsınlar diye. Ve orada geliyor bizim durumumuz. Ben okuyorum şimdi İkinci Krallar kitabı, bu oluyor dördüncü kniga Nazareti. İkinci Krallar bab 18 ayet 19'dan okuyorum. Ve Rabşake işte onun konuşmacı, düşman padişahın konuşmacı. Konuşuyor şimdi Hizkiye padişahın yolladığı adamlara. Onlara dedi, şimdi Hizkiye söyleyin, büyük padişah Aşur kralı şöyle diyor, sendeki bu güvenme nedir? Yani neye güven bağladın sen ki sana diyor musun sen benim elimden kurtulacaksın? Soruyor işte, onu korkutmak istiyor. Şeytanın, ilk önce bakalım düşman nasıl davranıyor, ondan sonra Rabb'e güvenen insan bu düşmanın saldırılara karşı nasıl davranıyor? İşte düşman bizi korkutmak istiyor. Bizim zayıf tarafımızı bizi vurmak istiyor. Birinci iş bu. Ondan sonra görüyoruz ayet 21'de ne diyor? O yarı hakikat kullanıyor. Yarı yalan, yarı hakikat. Şimdi işte sen şu kırık kamıştan deneyi Mısır'a mı yani Egipt'te mi güveniyorsun? O üzerinde kim dayanırsa elini batar ve onu deler. Mısır kralı Firavun kendisine güvenenlerin hepsi için böyledir. Yani bu doğru bir söz. Dünyaya güvenen, dünya insanlara güvenen sonra pişman olur ve zarar görür. Bu iyi bir söz ama Hizkiye ona güven bağlamadı. Ve araştırıyor, devam ediyor. İşte burada bir yanlış ve doğru sözler kullanarak onu işte sarsıntı getirmek istiyor. 22. ayeti ortaya koyuyor. Onun anlayışı Allah hakkında nedir diye ortaya koyuyor. Ama yanılıyor. Allah öyle değildir. Ve diyor ve eğer bana Allah'ımız Yehova'ya güveniyorsun derseniz Hizkiye'nin Yahudiye ve Yeruşalim'e bu mesbahın önünde Yeruşalim'de tapınacaksınız diye yüksek yerlerini ve mesbahlarını ortadan kaldırıldığı ilahı o değil mi? Yani demek istiyor Hizkiye daha önce Yeruşalim halkı tapındılar putlara değil Allah'a. Ama Hizkiye padişah Allah'a güvendiği için o putlara kırdı ve bozdu ve toprağın tozuna döndürdü. Kıskınlıkla. Neden anladı? Halk artık çok saptı, çok bozuldu ve onu doğrultmak istedi Allah'tan korktuğu için. Ve şimdi o düşman geliyor diyor, siz daha önce bozdunuz o putlara değil miydi sizin Allah'ınız? Ve yanılıyor çünkü İsrail'in diri ve hakiki bir Allah'ı vardı. Ama o düşmanlar onu tanımazdılar. Sandılar putlarından biriydi. Onların Allah'ı da öyle. Ve ayet 23-24'te şunu okuyoruz. Ve şimdi haydi efendim Aşur kralı ile bahçeye giriş ve kendi tarafından üzerlerine biniciler koyabilir misin sana? 2000 at vereyim, beygir vereyim. Öyleyse Efendimin en küçük kullarından biri memurun yüzünü nasıl geri çevirebilirsin ve çenk arabalara ve atlılara için Mısır'a güvenebilirsin? Yani demek istiyor, bak şimdi ona diyor, hadi bir bahsedelim, bir ben sana vereceğim 2000 beygir, sen bunun için adamları bulabilecek misin? O kadar az kişisiniz, nasıl dayanacaksınız bizi karşı? Yine korkutmak istedi. Ayet 25. Şimdi giriyor relikiye durumu. Şimdi Yehova'nın isim olmaksızın mı bu yeri harap etmek için ona karşı çıktım? Yani demek istiyor, sanmayın Allah'ın sözüne karşı çıkıyorum. Allah bana emretti, sana karşı geleyim. Düşman işte yalanlar yapıyor. Ve 29. ayette şöyle diyor, devam ediyor. Kral şöyle diyor, Hizkiya sizi aldatmasın. Halka konuşuyor şimdi korkutmak için. Çünkü sizi onun elinden kurtarmaya gücü yetmeyecektir. Yani bütün halkı da zayıflamak istedi. Ama mümkün değildi. Yani sizin padişahınıza karşı direnin, padişahınıza güvenmeyin diyor. 30. ayet ve Hizkiya, Yehova bizi mutlaka kurtaracak ve bu şehir Aşur kralının eline verilmeyecektir diye sizi Yehova'ya güvendirmesin. Yani Hizkiya size yalan yapıyor, ne zaman der Rab'be güvenelim. Bak bizim elimizden kimse kurtulmadı, siz mi kurtulacaksınız diye korkutmak istiyor. Şeytan işte düşman böyle, bizim düşmanımız da böyle istiyor. Kurajımızı yıkmak istiyor. Hizkiya dinlemeyin diyor. Çünkü Aşur kralı şöyle diyor, benimle barışıklık edin ve bana dışarı çıkın. Yani diyor, yani isyan işte fışkırıyor. Yani isyan ekmek istiyor. Bu sihir ekmek istiyor halkın arasına. Çıkın çıkın, o zaman kurtulursunuz. Onun elinde kalırsınız. Rab'be güvenerek, Hizkiya güvenerek öleceksiniz diyor. Ve diyor, milletlerin ilahlarından biri Aşur kralının elinden hiç kimse, hiç memleketi kurtardı mı? Hamat'ın ve Arpad'ın ilahları nerede? Ve sayıyor, yani bütün başka memleketler hangiler kazandılar? Kimse kurtaramadı onların elinde. Ama onlar, o düşmanlar tanımadılar esas Allah'ı ve Yeruşalim'in güvendiği ve İsrail halkın ve Hizkiya'nın güvendiği Allah'ı tanımazlardı şimdiye kadar. Ve ona sanatlar, öbür ilahlar, öbür putlar gibi, ikonalar gibi oluyorlar onların Allah'a da. Ve yanılıyorlar. Ve diyor 19. babda 10. ayet. Yahuda kralı Hizkiya'ya söyleyip şöyle diyeceksin. Güvendiğin Allah'ın Yeruşalim Aşur kralının eline verilmeyecek diye sizi aldatmasın. Yani o düşman daima işte bu sihir ekmek istiyor halkın arasına. Güvenmeyin Allah'a demek istiyor. Tam bugünümüzde de böyle yapıyor. Düşman, baş düşmanımız şeytan da işte inançlının kulağına da fısıldaşıyor. Sen aptal mısın? Sen Allah'a mı güveneceksin? Biraz da paraya güven, biraz kendine de güven, biraz dostlarına da güven. Ama işte Allah'a güvenmekte ne fayda var? Bizi de söylemek istiyor, bizi de kandırmak istiyor ama onun sözlerine, kardeşim, kız kardeşim, kulak asma. Ve bakalım şimdi bu Allah adamı Hizkiya nasıl davrandı, nasıl düşmanı yendi ve onu da işte görüyoruz. 2. Krallar bab 18 ayet 36'da ne okuyoruz? Ve halk sustu ve ona bir söz bile cevap vermediler çünkü padişah emri bu idi, ona cevap vermeyin demişti. Bu iyi bir durum. Düşmanlarla, hani bizim düşman ile bir spora girmek hiç fayda getirmez. Yani düşmanla çekişmek, konuşmak fayda etmez. Daha iyi sus. Onun sözler boşuna gitsin. Onun sözlerine kulak asmayın. Ve bu iyi bir durum. Rab'be güvenen insan düşmanın, şeytanın sözlerine kulak asmayacaklar. Sakin idi. Sakinlikte zafer var. Rab'be güvenmek İşte sakin durmak, ona beklemek, onun kurtuluşunu beklemek. Ve 19. babda ilk 4 ayette görürüz, Rabbi güvenen insan ne yapıyor? Ve vaki oldu ki kral Hizkiya bunu işitince elbisesini yırttı ve çul sarıp Rabbin evine girdi. Ve kral evi üzerine olan Elyakim'i ve Katip Şebnani, yani bu insanlara, onun hizmetçileri ve kahinlerin ihtiyarlarını çul sarılmış olarak Amos'un oğlu peygamber İshaya'ya gönderdi. Ve ona dediler, Hizkiya şöyle diyor, bugün sıkıntı ve tektir ve rüzviyalık günüdür, yani üzüntü günüdür. Çünkü çocuklar doğum vaktinde geldi fakat doğuracak güç yok. Hay olan Allah'a meydan okumak için efendisi Aşur padişaha, yani düşman padişaha gönderdiğini, Rabşakı'nın bütün sözlerini, belki senin Allah'ın Rab işitir de Allah'ın Rabbin işitmiş olduğu o sözleri cezalandırır. Bundan dolayı elde bulunan geri kalanlar için dua et. O ne yaptı? Sıkıntıda, düşman onun karşısında ve onun kuvveti de büyük idi. Düşmanın kuvveti de büyük idi. O ne yaptı? O Rabbin evine gitti dua etmeye. Yani Rabbi güvenen insan daima Rabbin huzurunu arar. Rabbin sözlerini arar. Rabbin cevabını arıyor. Küçük bir kız bir kere imana geldi. İsa Mesih'e güvenerek kurtuluş kavuştu. Ve o soruldu 2 gün sonra, yani daha taze imanda, o soruldu daha ileride olan bir inançlıdan soruldu. Eğer şimdi şeytan senin kalbinin kapısına gelirse ve seni günaha davet ederse senin cevabı ne olacak? O kız, o yeni imanlı olan kız ne dedi? Çok iyi bir söz söyledi. Ben onunla çekişmem. Ben kapı başına yollayacağım İsa'ya. Onunla çekişsin. O anladı, onun kuvveti yetmeyecek şeytanlarla çekişsin. Günah ile çekişsin. O dedi, ben İsa'ya yollayacağım. O onunla halletsin işi. Ve çok doğru bir söz. İşte aynı durum yaptı o padişah. Aynı durumda biz lazım yapalım eğer Rabbi güvenirsek. Ve 15. ayette şunu okuyoruz. Ve Hizkiya Rabbin önünde yalvarıp dedi. Ey kerubiler üstünde oturan İsrail'in Allah'ı Rab, bütün dünya padişahlarının Allah'ı sen. Ancak sensin. Gökleri ve yeri sen yarattın. Burada ne diyor? İşte Rab'be güvenen insan Rab hakkında büyük düşünüyor. Büyük düşünceleri var. Rab'bin büyüklüğüne bakıyor. Ve onun yanında bütün problemler küçük oluyor. Bunu biliyor. Rab'be güvenen Rab hakkında büyük düşünüyor. 19. ayette. Ve şimdi ya Rab Allah'ımız, niyaz ederim, yalvarırım. Onun elinin bizi kurtar. Niçin? Daha rahatımız varalım diye mi? Ve bütün dünya padişahları bilsinler ki sen Yehova Allah olan ancak sensin. Hani onun isteği bu idi. Rabb'e güven bağlayan Rabbin büyüklüğünü arıyor. Değil kendi çıkarını, kendi faydasını, kendi rahatını ancak arar. O dua etti değil, hani rahatlanalım düşmanlarından. O dua etti, Rab bilinsin bu dünya, bilinsin de bütün padişahlara tek Allah sensin, yaşayan Allah sensin. Senin büyüklüğü için sana yalvarıyorum diyor. Ve bu iyi bir durum. Ve Rab işte cevap veriyor. Ve Rab İshaya ağzıyla, İshaya peygamberin ağzıyla öyle bir cevap ona veriyor. 19'da 6. ayette. Ve İshaya onlara dedi, efendinizi şöyle söyleyeceksiniz. Rab şöyle diyor. Aşur kralının uşaklarını bana sövmek için söylediklerini işittiğim sözlerden ötürü korkma. Rab ona cevap veriyor, kuraş veriyor değil mi? Teselli ediyor, korkma diyor. İşte Rab biliyor onun çocukları ne sıkıntılara girecek. Ama ona güvenen utandırılmayacaktır. Rab ona kuraş veriyor. Korkma. Ve devam ediyor 7. ayette. İşte onun içini bir ruh koyacağım ve bir haber işitecek ve kendi memleketine dönecek ve onun memleketinde kılıçla düşüreceğim. Rab bildiriyor onun planı, ona güven bağlayan insanlara. Bu her daim oluyor. Rabb'e güvenirsen, Rabb da sana bildiriyor onun planı. İşte kutsal kitapta yazıyor onun planı. Ve sana da aydınlık getiriyor. Belki çıkmaz yoluna girdin ama o sana belli edebilir, bildirebilir onun kurtuluşu. Ve görüyoruz daha Rabb işte neler yapıyor. Rabb işte 14. ayette şöyle diyor. Çünkü kendim için ve kulum Davud'un hatırı için kurtarayım diye bu kasabayı koruyacağım. Rabb söz veriyor. İşte ciddi alıyor, ona yakaran, ona güvenen insan utandırmayacaktır. Ve Rabb işte dedi, ben koruyacağım bu kasaba. Kasaba içinde çok az insan vardı. Dışarıda düşman çok kuvvetli geldi. Dayanamazlardı insan aklında. Ama ne var ki Rabb karar verdi. Ben koruyacağım bana güvenen insanı. Rabb'e güven, bu yüzünden Rabb'e güven. Ve eğer sen her durumda bunu öğrenebilirsen, Rabb'e güvenerek yaşayabilirsen, bak utandırılmayacak Rabb seni de. Sen göreceğin senin büyük Rabbin var. Ona bütün kalbinle güven bağla ve ona güvenerek hayatına devam et. Onun ardından git İsa Mesih'in ayak izlerinde yürüsende. Bunun için seni davet etmek istiyoruz. Haydi beraber ona güvenerek onun ardından gidelim. Bir dua etmek istiyorum şimdi. Ya Rab, Allah'ımız, senin yollar şaşılacak yollardır. Ama sana güvenebiliriz Rab. Hiçbir sebebimiz olmuyor diyelim sana güvenemeyiz. Hayır, yok öyle bir sebep. Çünkü sen yalan söylemiyorsun. Sözünde duran bir Rab'sın. Sana güvenmek istiyoruz. Amin.